Hanımlar beyler selam. Hepinize günaydın, iyi akşamlar ya da iyi günler artık her ne zaman dinliyorsanız. Bugün yine gündem yayınıyla gündemi şöyle bir elimize alabilmek, gündemi şöyle bir toparlayabilmek, güne başlarken ya da günü bitirirken ya da günün ortasındayken dün neler yaşandı, siyasetçiler ne konuştu ya da ne konuşmadı, mecliste neler olup bitti, Türkiye'de neler oldu ve bazı çeşit çeşit yorumlar konulu programımıza hoş geldiniz. Şimdi İstiklal Marşı ve okul müdürümüzün konuyla ilgili günün anlam ve önemine binaen konuşmasıyla devam edeceğiz. Evet, şakayı bir kenara bırakalım ve siyasete geri dönelim. Şimdi şakayı bırakalım diyeceğim ama biliyorsunuz Bahçeli saçma sapan açıklamalar yapmaya devam ediyor. Dün bir açıklama yaptı. Dedi ki, Kılıçdaroğlu bizim halı olduğumuzu söylemiş. O halde sıkıyorsa, yiyorsa, cesareti varsa gelsin de üstümüze bassın. Bu açık açık tehdit değil de nedir yahu? Tehdit değil de nedir bu? Yani sıkıyorsa, yiyorsa bu kelimeleri ben Bahçeli'ye karşı kullansam bana dava açılır. Ama ona açılmıyor çünkü o Bahçeli değil mi? Başka ne oldu? Bu konuya bağlı olarak başka bir konuya daha geçeceğim. Anayasa Mahkemesi HZP iddianamesini eksik bularak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti. Bu öyle delil yetersizliğinden falan değil. Gerçekten eksik bulmuş yani. Mantıksız bulmuş Anayasa Mahkemesi böyle bir iddianameyi ve tekrar iptal etti. Ben buna bakmayacağım dedi. Gereksiz bir iddianame, hop, tekrar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına geri gönderdi. Budur yani, gerçeklerin elbet bir gün ortaya çıkma gibi bir huyu vardır ya, hani böyle klasik bir laftır. İşte aynen öyle. Gerçekler elbet bir gün ortaya çıkacak. Pekala, buna bağlı olarak dedim, ne oldu? Bahçeli yine başka bir bu. Anayasa Mahkemesi'nin HDP davasını, HDP iddianamesini tekrar iade etmesinin ardından Bahçeli şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki, HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır. Oldu paşam ya, mahkemeleri de kapatalım. Hı? Şu istinafı, getirdiğiniz şu istinaf mahkemelerini kapatalım. Hı? Valilikler, mahkemeler kapansın yani. Zaten çalışmıyorlar, boşa elektrik harcamasın madem. Kapatalım da kurtulalım. Hı? Yani ya da şöyle söyleyeyim. Madem her istemediğimiz bir sonuç verdiğinde, istemediğimiz bir cevap verdiğinde mahkemeler, biz de mahkemeleri kapatalım. Girdiğimiz mahkeme aleyhimize karar verdiğinde biz de çıkıp diyelim ki şu mahkeme işte suç ceza hakimliği kapatılsın. Suç ceza mahkemesi kapatılsın. Böyle mi diyelim? Bahçeli kendisini artık adalet olarak görmeye başladı. Bu bölümün başlığında da göreceğiniz üzere ben artık Bahçeli kapatılsın diyorum yani. Çünkü bu insan hem demokrasiye, hem Türkiye'ye, hem millete karşı bir düşmandır, bir tehdittir yani. Hem hedef gösteriyor. Nasıl hedef gösteriyor? Şu şekilde hedef gösteriyor. Şöyle söyleyeyim size. Sevilay Yılman, sevgili Sevilay Yılman şöyle bir tweet atmış. Demiş ki, Sayın Devlet Bahçeli, şahsıma hedef gösterdiğiniz bu tweet dolayısıyla telefonum susmuyor. Ailem başta olmak üzere eş dost arayıp dikkat et çünkü artık her an başına bir şey gelebilir diyor. Bir tweetiniz yüzünden insanları böyle korku sarması gerçekten anlaşılır gibi değil. Evet, artık Bahçeli Türkiye için, demokrasi için bir tehdit. Bahçeli'nin tweet'i ne peki? Mesela Necdet Saraç, Şaban Sevinç, Ali Haydar Fırat, Hakan Bayrakçı, Orhan Bursalı ve Sevilay Yılman'a varıncaya kadar farklı televizyon ekranlarında CHP'nin hem sözcülüğünü hem seçim kulisi yapan ücretli tetikçilere üzülüyorum. Durmadan yırtınıp kendilerini paralıyorlar. Yani diyorlar ki, yani diyor ki Devlet Bahçeli, ülkücüler. Halledin yavrum. İşte troller. Halledin gül. Twitter'dan halledin, oradan halledin, buradan halledin, şuradan halledin. Her halledebildiğiniz her yerden halledin. Artık Bahçeli Türkiye için bir tehdit unsuru oluşturuyordur. MHP Türkiye için bir tehdittir. Anayasa Mahkemesi kapatılsın diyerek demokrasi düşmanlığını da ortaya koymuş durumdadır. Zaten demokrasi düşmanı olduğunu biz zaten biliyorduk muhalifler olarak. Ama bunu tescillemiştir artık Bahçeli. Öyle böyle değil yani. Sadece lafta sözde kalmadı. Harbiden de imzasını attı. Ben demokrasi düşmanıyım diyerek. Demokrasi düşmanlığı öyle lafta sözde olmuyor. Demokrasi için yeri geldiğinde siz HDP'nin kapatılmasına da itiraz edeceksiniz. Eğer siz gerçekten demokrat bir insansanız HDP kapatılmasın diyerek ortaya çıkıp bağıracaksınız ve gerekli işlemleri de yapacaksınız. Gerekli işlemleri de yapacaksınız. Peki Bahçeli bu sözleri söylüyor. Muhalefet ne yapıyor? Muhalefetin Millet İttifakı'nın bir ortağı İyi Parti. İyi Parti eleştirilerim sürüyor çünkü düzeltmeleri gereken o kadar çok nokta var ki. Bahçeli böyle antidemokrat ifadeler kullanırken, antidemokrat konuşmalar yaparken İyi Parti otizmli bir çocuğa andımız okutuyor. Otizmli bir çocuğa kürsüde andımız okutuyor. Üstünden geçemediler artık andımız konusunu. Yapamadılar. Daha fazla bir yani atlatamadılar andımız konusunu. Atatürk'ü bir iki çift söze bağlayacak kadar böyle bir sembolik Atatürkçüler. İki çift söze bağlayacak kadar sembolik Atatürkçüler. Ya sen evinde çocuğuna Atatürk ile ilgili gerekli bilgileri öğretiyorsan, Atatürk anlatıyorsan, madalyalardan Atatürk fotoğrafı çıkartılmış sana ne? Kime ne? Oradan silmeye çalışsınlar senin zihninden. Silmediler sonuçta. Silemeyecekler de zaten. O kudret yok. O kudret bu insanlarda yok. Kimse de yok öyle bir kudret. Çünkü sen çocuğuna, eşine, arkadaşına Atatürk'ü anlatırsan, Atatürk'ün yaptıklarını anlatırsan yahu Nutuk var. Nutuk'u açıp okumasını sağlarsan ya da Nutuk'u anlatırsan olay bitmiştir. Bu insanlar andımızı kaldırsa da senin umrunda olmayacaktır. Çünkü Atatürk iki çift sözün kaldırılmasıyla yıpranacak bir değer değil. Öyle bir değer değil yani. Buraya takıldılar. Andımız konusuna takıldılar. Yani yapay bir gündem oluşturuldu. Ve muhalefet de bunun ardından emin adımlarla gidiyor. Ve bunu da yaptığı zaman böyle gerçekten önemli bir hareket önemli bir harekette bulunmuş gibi hissediyor kendisini İyi Parti. Ama öyle değil, inan öyle değil. Çünkü halkın önündeki en büyük sorun andımızın kaldırılması, andımızın okutulması ya da madalyalardan Atatürk fotoğrafının, isminin, bir şeylerinin kaldırılması değil. Halkın gerçek gündemi gece yatağa aç giren çocuğu ve koronavirüs. Halkın gerçek gündemi, gerçek sorunu bu. Bundan daha büyük, ekonomik durumlardan daha büyük bir sorunu yok. İnsanların, milletin öyle bir sorunu yok. Ama siz ne yapıyorsunuz? Siz MHP ile milliyetçilik yarışına giriyorsunuz. Kürsüden, evet salı günleri genel kurul toplantıları yapılıyor işte partilerin. Kemal Kılıçdaroğlu en milliyetçi biziz diye bir çıkış yaptı. Ya sen ne diye milliyetçilik yarışına giriyorsun iktidarla? İktidarın küçük ortağıyla daha doğrusu. Ne diye milliyetçilik yarışına giriyorsun ki senin öyle bir yarışa girmenin anlamı yok. Senin yapman gereken ne biliyor musun? Senin yapman gereken çözüm önerileri sunmak. İktidara geldiğinde ne yapacağını anlat. Cezalar iptal edilecek falan değil. Onları yapman elzem zaten. Onları vaat olarak vermesen. Sen bize şunu söyle. Ekonomik olarak nasıl bir politika izleyeceksin? Serbest piyasaya izin mi vereceksin yoksa kamulaştırma mı yapacaksın? Ama bunu da tehdit etmeden yap. Hani bazı tatlı su solcuları var ya diyorlar işte Bunların hepsini kamulaştıracağız. Sizin evinizi elinizden alacağız. Sizin bilmem ne zengini öldüreceğiz falan filan. Atıyorum şimdi. Tamamen atıyorum. Böyle böyle saçma sapan konuşmalar yapılıyor ya Twitter'da solcular. Onlar gibi böyle tehdit etmeden gerçekten akılcı bir şekilde ekonomik bir politika belirleyin ve onu insanlara anlatın. Ama böyle kürsüden üstenci bir bakışla anlatmayın onu. Gidin kahvehaneye oturun, kapı kapı gezin, anlatın. O milletvekilleri niye var? O milletvekilleri orada niye var? Kürsüye çıkıp konuşmak için mi var? Hayır, halkın istediğini yapmak için oradalar. Gönder milletvekillerini seçim bölgelerine. Gönder. Seçim bölgelerine gönder. Hatta bütün Türkiye'ye, 81'inin bütün bölgelerine gönder. De ki, kardeşim bizim programımız bu, bu, bu. Anlatın bunu. Anlatın. Halkın tek bir kişisi bile anlayana kadar bunu anlatın. Anlamadım diyen olursa baştan anlatın. Çünkü sizin yapmanız gereken şey bu. Alternatif sunmuyorsunuz ama siz muhalefet olarak. Alternatif sunmuyorsunuz. Bir yerde AK Parti var. Siz onunla yarışa giriyorsunuz. Yarın bir gün biz size oy vereceğimiz zaman geldiğinde, sandık önümüze geldiğinde biz sizin ne yapacağınızı bilemiyoruz ki. Böyle bir varsayımlarımız var ama net bir şey yok ortada. Bizim bilmeye hakkımız var. Bilmemiz gerekiyor bizim. Çünkü biz seçmeniz. Bunu kafanıza yazın. Biz seçmeniz. Sizin bize neler yapacağınızı anlatmanız gerekiyor. Nasıl bir belediye başkanı seçime hazırlanırken der ki işte altyapıyı yeniden yapacağız. Artık tünellerimize sel basmayacak gibi vaatler verir ya. Ama saçma sapan vaatler değil mesela. Binali Yıldırım gibi 10 megabayt internet sözü falan. Onun gibi değil de daha çok Mansur Yavaş gibi, Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri gibi. İşte metro hatlarını yükselteceğiz gibi. Belediye başkanı adayları böyle böyle vaatler verir ya. Siz de onlar gibi bir vaat verin. Bize bir alternatif sunun. Kürsüye çıkıp andımız okumak kolay iş. Ya da İktidarla milliyetçilik yarışına girip gev gev gev konuşmak kolay iş. Onu zaten biz yapıyoruz. Onu zaten biz, sokaktaki Mehmet Emmi de yapıyor onu. Sizin siyasetçi olarak farklı şeyler, farklı yorumlar katmanız gerekiyor. Sizin çözüm önerileri sunmanız gerekiyor. Önemli bir gelişme oldu geçenlerde. Geçenlerde dediğim dün. Özgür Özel'in tweetinden alıyorum. Anayasaya açıkça aykırı maddeler içeren ve fişlemeyi yasal hale getiren güvenlik soruşturması kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partililerinin oylarıyla reddedildi. Hukuku ve vatandaşlarımızın hakkını savunmaya devam edeceğiz. Tamam, çok güzel bak. Reddedildi. Bu çok güzel. Ama bu muhalefet, iyi muhalefet yaptığı için reddedilmedi. İktidar partilerinin iktidar milletvekilleri artık orada bulunmaktan bıktıkları için, böyle durduk yere el kaldırıp indirmekten ibaret olduklarını anladıkları için ve bu durumdan bıktıkları için bu kanun teklifi reddedildi. Çünkü artık iktidarı milletvekilleri de biliyorlar yani. Artık sallantıda olduklarının, artık bu yoldan geri dönüş olmadığının farkındalar. Ve bitiyor artık yani. Artık bitiyor. Neyse işte reddedildi ve bu küçük bir olay değil. Bunu küçümsemeyin. Uzun süre sonra muhalefet partilerinin oylarıyla bir kanun teklifi reddedildi. İktidarın verdiği bir kanun teklifi reddedildi. Bu önemli bir adım. Bu önemli bir adım. Bu bize neyi gösteriyor? Muhalefetin iyi muhalefet yaptığını göstermiyor. İktidar milletvekillerinin bu durumdan, bu halden bıktıklarını ve hiçbir şey olmadıklarının farkında olduklarını gösteriyor. İktidar milletvekilleri seçim bölgelerindeki insanların yüzlerine bakamıyorlar artık. Bunu hepimiz biliyoruz, değil mi? İnsanların yüzlerine bakamıyorlar çünkü bakacak yüzleri yok. Çünkü onlar iyiliğe karşı parayı seçtiler. güzelliğe karşı, dürüstlüğe karşı, hakiki insanlığa karşı parayı, gücü seçti onlar. Onların yüzleri yok artık. Evet. Devlet Bahçeli'nin o HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır sözünden sonra işte çeşitli tweetler de atıldı tabii. En güzeli avukat Ufuk Tekin'in şu tweet'i bence. Çünkü muhalefetin durumunu ve yarın bir gün Anayasa Mahkemesi kapatıldığında CHP'nin sergileyeceği tutumu çok güzel yorumlamış ve şöyle bir tweet atmış. CHP böyle bir durumda şöyle söyler. Böyle bir karar alınırsa Anayasa Mahkemesi'ne gideriz. Bu kabul edilemez bir şeydir. Kardeşim sen ne diyorsun ya? Sen sadece konuşuyorsun. O Faik Öztürk'ün konuşmalarını ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını ya da Meral Akşener'in konuşmalarını dinleyenler var mı? Dinleyenler yoksa da şöyle söyleyeyim. Dinleyenler varsa biliyorlardır zaten. Oradaki konuşmalar tamamen kahvehane muhabbetinden ibaret. Orada hiç bir siyasetçi konuşuyormuş havası yok genel kurullarda. Orada bir sanki kahvehanede karşılıklı iki insan konuşuyormuş gibi. Böyle bağırıyor muhalefet. Ya sen ne bağırıyorsun? Sen bana alternatifsin. Sen yarın bir gün iktidara geldiğinde ne yapacağını söyle bana. Çünkü seçim yarın. Seçim yakın. Yarın demeyeyim de yani. Seçim yakın. 2021'de seçim var. E bunu muhalefet de söylüyor zaten. E ortada herhangi bir alternatif görmüyorum abi ben. Görmüyorum. İktidara geldiğinde ne yapacaksın? Ne kanun teklifi sunacaksın? Bunların hepsini görmek istiyorum ben. Bunların hepsini bilmek istiyorum. Halk da bilmek istiyor bunların hepsini. Sen %30'la kurtardım gibi görebilirsin meclisi. Ama senin %60'lara oynaman gerekiyor. Çünkü yarın bir gün CHP iktidara geldiğinde, yani Cumhuriyet Halk Partili bir aday cumhurbaşkanı olduğunda meclise sunulan bir yani Cumhurbaşkanlığı tarafından meclise sunulan bir kanun teklifinin AK Parti oylarıyla reddedildiği yazısını görmek istemiyorum ben. Ben bunu görmek istemiyorum. Sizin %60'lara oynamanız gerekiyor. %50 de yetmez. Mecliste net salt çoğunluk elde etmeniz gerekiyor. %30 bize yeter, biz çekiliyoruz demek olmaz. %60'ı hedeflemeniz gerekiyor. Gerçekten bir şeyleri düzeltmek istiyorsanız %60'ı hedeflemeniz gerekiyor. Şimdi siz böyle çözüm önerileri sunmayınca, alternatif sunmayınca benim aklıma doğal olarak ne geliyor? E diyorum bu adamların çözüm önerisi yok herhalde. E olsaydı söylerlerdi. Söylerlerdi galiba yani. Benim aklıma öyle şeyler geliyor. Çözüm öneriniz yok. Yarın bir gün iktidara geldiğinizde ne yapacağınızı hiç bilmiyorsunuz. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti belediyeler gibi değildir. Belediyelerde yolsuzlukla mücadele etmek kolay olabilir. Ama Türkiye'de değil. Hele ki bu ülkede hiç değil. Yani hele ki bu iktidarın bıraktığı enkazdan sonra hiç değil. Bunu düzeltmek de kolay olmayacak ve çabuk olmayacak. Hadi ekonomiyi bir şekilde politikaları düzelttiniz diyelim. Ama devletin içerisindeki o yapılanmayı, AK Parti yapılanmasını çözebilmeniz, kırabilmeniz ve yok edebilmeniz çok zor. Yeri geldiğinde kanun teklifi sunmanız gerekecek meclise. Ama mecliste AK Parti ve MHP çoğunlukta olursa hiçbir şey yapamazsınız. Sizin halk gibi konuşmanız gerekmiyor. Sizin halkın yanında yürümeniz gerekmiyor. Sizin halka yol göstermeniz gerekiyor. Halkın önünde yürümeniz gerekiyor. Halka böyle böyle yapacağız. Biz yarın iktidara geldiğimizde böyle böyle yapacağız ve bunu da bu şekilde yapacağız. Buradan kaynak alıp bunu yapacağız. Yasakları yok edeceğiz falan filan değil. İşte ne kadar vergi düşüreceksin? İşte ekonomi politikaların nasıl olacak? Sanayiye mi, tarıma mı, hizmet sektörüne mi yatırım yapacaksın? İşte kamulaştırmalar neden artacak? Özelleştirmeler neden artacak? Bunları bizim duymamız gerekiyor ama siz inatla bunları söylemiyorsunuz. Üstüne bomboş muhabbetlerle uğraşıyorsunuz. Çok ciddi söylüyorum bakın. Röportajlarında böyle gençlere falan sorular soruyorlar ya. Oradaki gençler Hatta birkaç tane gençe denk geldim şimdi, doğal olarak dinletemiyorum ama mutlaka dinlemişsinizdir diye düşünüyorum. Oradaki gençler gerçekten muhalefet partilerinden özellikle CHP'den ve daha da özellikle daha da ayrıca İyi Parti'den kat be kat daha iyi muhalefet yapıyorlar. Gerçekten. Çünkü muhalefetin yaptığı ile bizim gençlerin yaptığını şöyle bir iki kefeye koyun. Hangisi daha ağır basar, pardon konuşamadım. Tabii ki biz gençlerin yaptıkları. Çünkü ikimiz de aynı yoldan gitmeye çalışıyoruz. İkimiz de gev gev konuşmadan gitmeye çalışıyoruz. Hangimiz daha iyi konuşuyor? Biz daha iyi konuşuyoruz. CHP'nin konuşan kesimi siyasetçi geleneği olmadığı için, yani bürokrat memur geleneği olduğu için böyle konuşmaları doğal. Şimdi bakıyorsunuz Meral Akşener, eski MHP İçişleri Bakanı. Bürokrat kökenli, siyasetçi kökenli değil. CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. SGK kökenli. Bürokrat, memur. Faik Öztrak öyle. Bu adamlardan çözüm önerisi beklemek zaten yanlış olur. Bu adamlar hiç hayatlarında para kazanmak için canını dişine takıp çalışmadı. Bu adamlar hiçbir zaman paranın nasıl, neden şartlarla, neden zorluklarla kazanıldığını fark etmedi. Bu adamlar memurdu ya. Bu adamların maaşını devlet veriyordu ve her ay hesabına para yatacağı garantiydi. Bu adamlar para kazanmak için hiç uğraşmadılar. Bu adamlardan doğal olarak herhangi bir çözüm önerisi beklemek yanlış olur. Madem öyle, işi bilen birisini getirin o zaman orada. İşi bilen birisini getirin o zaman oraya. Bir tüccarı çıkartın mesela. Ya da bir şeyleri daha önce çözmüş olan bir adamı çıkarsın oraya. Aday olarak onları sunun. Eğer sizin herhangi bir çözümü tahayyül bile edemiyorsanız, herhangi bir çözümü aklınız hayaliniz bile almıyorsa, çözemiyorsanız, eğer sizin kapasiteniz buna izin vermiyorsa, buna dair kapasitesi olan birisini aday olarak gösterin. Sunabileceğim öneri bu kadar, yani muhalefet partilerine sunabileceğim öneri bu kadar. Benim elimde sadece konuşmak var. Bir de sandık önüme geldiğimde oy verme hakkım var. Başka bir şeyim yok benim. Ama sizin var. Sizin yapabileceğiniz onlarca şey var. Mesela bu kongreler yapılmadan önce çıkıp deseydiniz ki, AK Parti kongreleri yapılmadan önce çıkıp deseydiniz ki, AK Parti kongre yapmaya devam ediyorsa biz de kongremizi yaparız kardeşim. Deseydiniz ve çıkıp yapsaydınız. Yapsaydınız. Bakalım size izin verecekler miydi? Tabii ki vermeyeceklerdi. Doğal olarak yasak getirmek zorunda kalacaklardı. İktidarın bir şeyler için hareket etmesini beklemeyin. Lütfen beklemeyin artık. İktidarı harekete geçirin. İktidarı bir şeyleri yapması için zorlayın. Çünkü artık karşınızda enkaz bir iktidar var. Yani Ünsal Ünlü'nün dediği gibi üflesen yıkılacak bir iktidar var şu anda karşınızda. Ama siz bu iktidarı bile yıkmayı beceremiyorsunuz. Eğer bugün biz AK Parti derdiyle uğraşıyorsak, AK Parti derdi bu kadar uzun sürdüyse bunun birincil müsebbibi muhalefettir. Muhalefet gerçekten iktidarı denetleyemediği için biz bu durumdayız. Daha dün yetkisi elinde varken iktidarı denetlemediği için bugün meclisin hiçbir yetkisi yok. Siz düzgün siyaset yapacaksınız. Siz düzgün siyaset yapacaksınız ki gelecekte biz daha düzgün bir hayat yaşayalım. Muhalefetin görevi budur zaten. Muhalefetin görevi iktidar alternatifi olmaktır. Muhalefet iktidar adayıdır aynı zamanda. Ama iktidar alternatifi olmadan iktidar adayı da olamaz maalesef. Lütfen bu söylediklerimi artık kim duyuyorsa, belki kimse duymuyordur, hiçbir fikrim yok. Kim duyuyorsa artık bir şeyler yapın. Bu sizin göreviniz. Biz bunu size söylemek, biz size hatırlatmak zorunda değiliz. Bu sizin göreviniz. Lütfen yapın. Evet. Muhalefetle ilgili konuşmalarımızı da bir kenara bırakalım artık ve diğer haberleri yorumlamaya geçelim. Evet, bir komik haber var. Yani AK Parti İl Başkanı Kabaktepe dedi ki, kendimi Osmanlı İmparatorluğu'nun payitahtının il başkanı olarak görüyorum. Kardeşim sana kötü bir haberim var yalnız. Osmanlı diye bir imparatorluk yok şu anda. Kalmadı öyle bir imparatorluk. Bunu artık kafanıza sokun. Osmanlı diye bir imparatorluk yok. Yok öyle bir devlet. Gitti, tarih oldu, puf oldu, uçtu. Dağa çıktı, inek içti, dere aktı. Bir şey oldu ama yok. Kabul edin artık bunu. Biliyorum, kabul etmek çok zor. Çünkü Atatürk'le yarışmak zorundasınız. Ve yarışmak için elinizde bir tek Abdülhamit var. Ama kabul edin artık. Osmanlı diye bir imparatorluk kalmadı. Yok, tarih puf uçtu gitti. Muhalefet partilerini tek bir kefeye koymak gerekmiyor. Bazı zamanlar ayırmak da gerekiyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti ne kadar boş boş muhalefet partisiymiş gibi davranıyorsa, yani tatlı su muhalifliği yapıyorsa, Babacan da bir o kadar çözüm önerileri olan bir izlenim çiziyor benim kafamda. Mesela nasıl? Babacan'dan parlamenter sistem açıklaması. Genel başkanlar çalışma teklifimi kabul etti. Yakında trafik başlar. İşte bu. Çalışın, bir şeyler üzerinde çalışın ve bize gerekli zamanda gerekli çözümü bize sunun. Rica ediyorum. Reuters'tan bir Naci Ağbal araştırması geldi. Burada şöyle diyor. Türkiye devletinin içerisindeki 3 yetkiliden 3 yetkili bize şöyle bir açıklamada bulundu. Ağbal'ın kovulmasının nedeni Türk lirasını korumak için piyasaya 130 milyar dolar sürdüğünü bize söyledi. Böyle bir açıklama yapıldı. Reuters tarafından böyle bir araştırma yapıldı. Neden? Naci Ağbal neden kovuldu diye bir araştırma yapıldı ve bunun da cevabı olarak Türkiye'den yetkili 3 isim ismini vermiyorlar tabii ki. 3 isim Naci Ağbal, Berat Albayrak'ın Türk lirasını savunabilmek için piyasaya 130 milyar dolar sürdüğünü araştırdığı için kovuldu diye bir çalışma yapıldı Reuters'ta. Reuters'a güvenirim ve bilemiyorum ama Reuters'a güvenirim ama bu konuda bilemiyorum. Yani hiçbir şey bilemiyorum. Naci Ağbal'ın araştırıp araştırmayacağını da kestiremiyorum. Birazcık ecdatçılık yapalım. Değil mi? Ecdatçılık da demeyelim de, yani gerçekten dindarlık göstergesi Ekrem İmamoğlu'nun, yani Ekrem İmamoğlu son zamanlarda yaptığı böyle söylemlerle de hareketlerle de gerçekten bir cumhurbaşkanı adayı olduğunu gözler önüne seriyor yani. Sadece belediyeden ibaret olmadan genel siyaset, Türkiye siyaseti hakkında da konuşarak cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirtiyor. Mesela ne yapıyor? Herkesi oynamaya başlıyor. Herkesi oynamaya çalışıyor. Herkesi kucaklamaya çalışıyor. Gerek HDP'lisinden, gerek dindarından, gerek sekülerinden, işte bilmem nesinden, şuyundan, buyundan herkesi kucaklamaya çalışıyor. Bir Türkiye olarak kucaklamaya çalışıyor. Dünden önceki gün, pazartesi miydi, salı mıydı? Bir yayına katılmıştı Ekrem İmamoğlu. Orada demişti ki bundan 2 yıl sonra Türkiye'yi Millet İttifakı, hatta Türkiye İttifakı yönetecek demişti. İnşallah. İnşallah. Ama orada dikkat çekilmesi gereken şey Türkiye İttifakı. Bundan daha önce seneler önce değil, 2 sene önce 31 Mart, bak bugün de yıl dönümü. İstanbul'un ve Ankara'nın CHP'ye geçmesinin yıl dönümü. İstanbul'un değil tabii ki ama yani bizim gönlümüzde ve gözümüzde İstanbul Ekrem İmamoğlu'na geçmişti 31 Mart seçimlerinden sonra. Her neyse. 31 Mart seçimlerinden önce Cumhurbaşkanı diyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şöyle bir açıklama yapmıştı. Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız. Ekrem İmamoğlu da öyle bir açıklama yaptı. KRT'de katıldığı bir canlı yayında. Öyle bir açıklama yaptı. Dostlarımızla Birlikte ittifak olacağız. Türkiye ittifakı yönetecek. Budur. Başka bir şey değildir. Orada bir AK Parti var. AK Parti sadece bir parti değil artık. AK Parti kötülüğün, yolsuzluğun, bir şeylerin sembolü. İyi şey, iyi olmayan şeylerin sembolü. Bir yerde de muhalefet var. Umutla bağlandığımız muhalefet var. Bize hiçbir şekilde bir alternatif sunmayan ama bizim hala daha sevdiğimiz ve destek verdiğimiz bir muhalefet var. Çünkü artık bu partiler mevzusu değil. Bunu defalarca söyledim. AK Parti ya da CHP mevzusu değil bu. İyiler ve kötüler mevzusu. Buna göre seçim yapmamız gerekiyor. Evet, Ekrem İmamoğlu neyi duyurdu? Bugünkü müzayedede paha biçilmez 9 Kur'an-ı Kerim ve el yazmaları satın aldık. Zuhruf suresinin yer aldığı 1200 yıllık, Maide suresinin yer aldığı 1100 yıllık, 5 surenin yer aldığı 700 yıllık Kur'an-ı Kerim sayfaları Mesnevi ve Bahaeddin Veled'in iptida namesi artık İstanbul'un. İşte ecdatçılık, dindarlık böyle olur arkadaşlar. Böyle olur. Sadece söylemlerinizle değil, yaptıklarınızla siz gerçekten bir dindar olursunuz ya da seküler olursunuz. Söylemler herkesin yapacağı iş. Önemli olan harekete geçmektir. Pfizer, BioNTech'le geliştirdiği aşının 12-15 yaş arası çocuklarda %100 etkili olduğunu açıkladı. Peki biz Pfizer ve BioNTech'in aşısını kime yapacağız? AK Partililere yapacağız. Hiç sanmayın öğretmenlere, avukatlara falan yapılacağını. Hiç zannetmeyin. Bu aşı, Pfizer, BioNTech aşısı AK Partililere yapılacak. Bu çok net. Bu çok net ve açık. Maalesef ki öyle. Maalesef ki öyle. Artık adam kayırmacılığın zaten Kürşat Ayvatoğlu ile ortaya çıktığını biz zaten gördük. Orada konunun kokain olmadığını ısrarla üstüne basa basa söylüyorum. Oradaki konu o adam. Basit bir büro çalışanıyken o kadar geliri, o kadar arabayı nasıl aldı, nasıl sattı? Mevzu burada. Adam kayırmacılığın, en düşük adam kayırmacılığın böylesi. Pardon, yanlış cümle kurdum. En düşük adamın kayırmacılığı bu kadarsa en yüksek adamın kayırmacılığı ne kadardır? Bir düşün. Sadece Porsche almıyordur, sadece Audi almıyordur. Aşı da alıyordur, para da alıyordur, onu da alıyordur, bunu da alıyordur, her şeyi alıyordur. Evet, Metropol'ün anketi. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını onaylamıyorum diyenlerin oranı %52.3. Bu çok acı bir sayı. Çok acı bir oran. Bunun daha yüksek olması gerekiyordu. Bunun %100 olması gerekiyordu. Eğer gerçekten modern bir ülkede yaşıyorsak %100 olması gerekiyordu bu oranı. Ama %52.3. Bu çok acı. %48 şiddeti onaylıyor demek. Türkiye'nin, yani bu anketin yapıldığı kişilerin %48'i şiddeti onaylıyor demek. Şimdi ne kadar acı olduğunu anladınız değil mi? %52.3. Ya iyiymiş, iyi falan değil kardeşim. Bir kişi bile şiddeti uygun görse, kadına şiddeti, hane içi şiddeti uygun görse o bile acı bir şey, acı bir orandır, acı bir sayıdır o. Mustafa Varank yalan sıkmaya devam ediyor. Şöyle diyor şimdi de, aşamalar başarıyla sonuçlanırsa sene sonunda 50 milyon doz kapasiteye sahip aşı adayımız elimizde olacak. Ya kardeşim, yalan söylemekten bıkmadınız mı ya? Bir sonbahar diyorsunuz, bir yıl sonu diyorsunuz, bir de tekrar sonbahara çekiyorsunuz, sonra sene sonu diyorsunuz. Kardeşim bir karar verin ya, karar verin. Yani gelirse Ekim'e, gelmezse bakacağız. Yapmayın. Yapmayın. Bir karar verin. Yani tutarlı yalan söyleyin bari. Hadi yalan söylüyorsunuz. Yalan söylediğinizin anlaşılmaması için uğraşın. Böyle basit yalanlarla bizim de vaktimizi çalmayın. Neden bu böyle saçma sapan yalan söylüyorlar hepiniz biliyorsunuz değil mi? Yalan söyledikçe Yalan söyledikçe daha fazla yalan söylemek zorunda kalırsınız. Daha fazla yalan söylemek zorunda kalırsınız. Daha fazla yalan söylemek zorunda kaldıkça söylediğiniz yalanlar artık tutarsız olmaya başlar. Çünkü Türkçe'de de belli başlı sayıda bir kelime kombinasyonları var. Artık saçmalamaya başlarsınız. Yalan söyleme, ilk başta söylediğiniz yalanlar tutarlıdır. İlk başta söylediğiniz yalanlar inandırıcıdır. Ama üstüne daha fazla, daha fazla, daha fazla yalan eklendikçe artık tutarsız ve saçma sapan olmaya başlar. Artık saçmalamaya başlarsınız. Evet, bir diğer haberimiz. Sağlık Bakanı Koca'nın "Hedefimiz en geç Haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır." açıklamasının ardından bir Twitter kullanıcısı şöyle bir tweet attı. "Nüfusun büyük çoğunluğundan kasıt kanser öyküsü olup tüm kronik hastalıkları bulunan ve hala aşılanmayan babam gibi vatandaşlar değil de partililer galiba." Başka bir şey söylemeye gerek var mı? Zaten bu tweet'i atan kişi söylenebilecek her şeyi söylemiştir. Olayın özeti budur. Adam kayırmacılığın özeti budur. Gerçekten aşılanması gereken kişi değil, saçma sapan insanlar aşılanıyor. Başka ne oldu? Siz uyurken daha fazla geçmeye devam ettiler ama bu sefer köprüler ya da otoyollar geçmedi sizden. Doğalgaz geçti. Hani o Karadeniz'de bulduğumuz doğalgaz vardı ya. Bir güzel geçti içinizden. Ne oldu? Doğalgaza %1 zam geldi. Yılbaşından beri %4 zamlanmış oldu. Bu sırada ne oluyordu? Biz doğalgaz çıkartıyorduk. Öyle. Evet. Başka neler var? Ömer Faruk Gergerlioğlu Tevhid Dergisi yetkililerini kabul etmiş. Böyle bir misafirliğe gelmiş Tevhid Dergisi yetkilileri, ki Tevhid Dergisi yetkililerinin de terörist olduğunu zaten biliyoruz. Bunun ardından Tülay Çoban şöyle bir tweet atmış. Beğendiğim için okuyorum sizlere. "Kendi hayallerindeki devlet kurulsa Gergerlioğlu ya da benzer düşüncede birini buldukları yerde kafasını kesecek adamların demokratlık oynamaları bir yana, Gergerlioğlu'nun bu ziyareti kabul etmiş olmasını çok büyük bir talihsizlik olarak görüyorum." E doğru. Gergerlioğlu bilmiyor mu bu adamların böyle bir terörist olduğunu? Bilmiyor mu? E tabii ki biliyor. Buna rağmen kabul etmiş olması çok kötü. Çok kötü. Böyle güzel bir kefeye koyulmuşken Gergerlioğlu bu kadar talihsiz bir ziyareti kabul etmesi çok kötü. Evet, başka bir haberimiz. Kadıköy'de açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklandı. Evet, yasaklandı. Bayağı bayağı yasaklandı. Anayasal hakkı yasakladılar. Anayasal hakkı. Bak, üstüne basa basa. Anayasal hak. Anayasa değiştireceğiz diyorlar. Ulan siz zaten olan anayasayı uygulamıyorsunuz ki. Olan anayasayı çiğniyorsunuz siz. Anayasayı değiştirseniz ne yazar? Zaten uygulamıyorsunuz. Ha gerçi doğru. Onların derdi 80 anayasasıyla falan değil. Onların derdi direkt olarak anayasa kavramıyla. Tabii doğru. Peki şimdi dün bilim kurulu toplantısı vardı bildiğiniz üzere. Bilim kurulu toplantısından neler çıktı? Pek önemli bir şey çıkmadı ama ben yine de şöyle bilginiz olsun diyerek şöyle bir bakacağım. Neler olmuş? İngiliz varyantı 81 ilde 180.448 örnekte tespit edilmiştir. Türkiye'de zaten yaygın olan varyant İngiltere varyantı. Başka, mutasyona uğrayan virüslerin yayılım hızını arttırdığı konusu büyük bir ciddiyetle ele alınmaktadır. Covid testi pozitif kişilerde bizim yaptığımız araştırmalarda da bu varyantlara çok sık rastlanmaktadır. E doğru. E bu arada dün vaka sayısı 40 bine dayandı. Görmüşsünüzdür. Ölüm sayısı zaten sabit. E sabit dediler. Keşke düşse ama düşmüyor. Sabit. Dikkat edin. Ölüm sayısı sabitlendi. Vaka sayısı gittikçe artıyor. 40 bine dayandı. Test vaka pozitiflik oranı %16'larda. Daha da fazla belki. Kötü. Çok kötü durum. Çok kötü durum. Başka ne? Önemli açıklamalar var. Hedefimiz en geç Haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır. Hedefimiz aşıyla toplum bağışıklığıdır. Kardeşim toplum bağışıklığına gideceğinize yani sürü bağışıklığına gitseydiniz yani. Onu yapsaydınız. Doğal seçilime gitseydiniz bari de yani acısız atlatsaydık bari. Türkiye yakın bir zamanda aşı ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayacak. Yapma ya. Tamam kardeşim inandık. Açıklamaları da yazılı bir şekilde yapıyorlar biliyorsunuz. Çünkü kameralar karşısına çıkmaya korkuyor artık Fahrettin Koca yüzsüz olduğu için korkuyor. Çıktığında da zaten çıktığında da sorulan soruyu gördünüz yani. Başka Çiş'e kalktığında bir açıklama yapmıştı. Şöyle bir açıklama. Hedefimiz yaygın aşıyla toplum bağışıklığı. Demin okuduğum gibi. Artık yükün geri kalan kısmı bizim bilim insanlarımızın, sağlık çalışanlarımızın üzerindedir. Bu büyük sorumluluk duygusu size tedbirlere uyma isteği vermelidir. Yapmanız gereken kendinizi korumak ve aşı sıranızı beklemektir. Yapma ya. Sizin yapmanız gereken ne biliyor musunuz Fahrettin Koca? İşinizi yapın. Hekimliğinizi yapın. Siyasetçiliği bir kenara bırakın. En azından koronavirüs dönemi için siyasetçiliği bir kenara bırakın. Ve işinizi yapın. Eğer yok, benim onurum yok, ben yapamıyorum diyorsanız da istifa edin, yapan biri gelsin. Size verdiğimiz, ilk başta verdiğimiz krediyi boşa kullandınız. Biz size bol bol kredi vermiştik. Zor bir durumda, zor bir ahvalde bakan olduğunuz için size bir kredi vermiştik. Ama siz bunu har vurup harmansa vurdunuz. Bugün birçok kişinin geçindiği kısa çalışma ödeneği sonlandı. Birçok kişi bununla geçiniyordu. Bunun sayesinde hayatta kalabiliyordu. Ama sonlandı. İnsanlar hem işten çıkamıyorlar. İşten atamazsın diyorsunuz hem işverenlere. Hem para veremiyorlar. Para veremiyorlar. Ne olacak? İşverenlerin de işçilerin de hakkını gasp ediyorsunuz. İşveren para veremiyor. Atamıyor da insanı işten. Atamıyor, yasakladınız. İşçi para alamıyor. Birisi para veremiyor, diğeri para alamıyor. Budur. İçinde bulunduğumuz durumun kötülüğünü bu kadar böyle ifade edebilirim size. Bu kadar basit bir şekilde ifade edebilirim. İşverenin de, işçinin de mağdur durumda olduğu bir sistemde yaşıyoruz. Bunun için özel bir uğraş gerekiyor yani. Biraz da yabancı, yani yurt dışındakilere bakalım neler olup neler bitiyor. Fransa Başbakanı Emmanuel Macron 4 haftalık, 3 Nisan'dan itibaren başlayacak 4 haftalık bir ulusal kapanma, ulusal karantina ilan etti. 4 hafta, 1 ay kapanacak Fransa. Başka ne var? Fransız okulları 3 haftalığına kapatılacak. Fransız okulları 3 haftalığına kapatılacak. Macron böyle bir açıklama yaptı. Başka ne var? Biden ilk kabine toplantısını Perşembe günü yani bugün gerçekleştirecek. 15 tane kabine üyesinin yani 3 15 tane bakanlığın Senato tarafından onaylanmasından sonra ilk kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Bakalım sonucunda neler çıkacak, onun o kabine toplantısından da neler çıktığını tabii ki Cuma günü değerlendireceğiz. Evet, bugünlük benden bu kadar efendim. Uzun bir program oldu biliyorum ama gündem yoğundu, gündem çok fazla yoğundu. Dün gerçekten boş bir gündemimiz vardı ama bugün neyse ki onu telafi edecek kadar bir gündemimiz vardı. Gündem Boş olduğunda, gündem böyle zayıf olduğunda, pek fazla konuşacak haber olmadığında insan kendini böyle boşlukta hissediyor. Çünkü vücudumuz alıştığı için bu hararete, bu nasıl söylesem size, bu yoğunluğa, yoğun gündeme alıştığı için vücudumuz artık gündem az olduğunda bize garip gelmeye başlıyor. Ne yapalım? Biz de böyle alıştık. Evet. Her sabah ya da her akşam, artık her ne zaman dinliyorsanız, beni dinlediğiniz için, benimle birlikte konuştuğunuz için, ülke için konuştuğunuz için, gündemi yorumlamama izin verdiğiniz için ve beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Konuşmak şu sıralarda yapabileceğimiz en güzel, en önemli şeydir. Elimizdeki tek güç konuşmak. Şu iki seçim arasında yapabileceğimiz şey, elimizdeki en büyük güç konuşmaktır. İnsanları ikna etmektir. Ve bunu da sonuna kadar kullanalım. Ama hakaret etmeden, küfretmeden, birbirimizi kırmadan. Fikirlerimizi paylaşalım. Fikirler üzerine tartışıldıkça güçlenir, üzerine tartışıldıkça iyileşir. Fikirler törpülendikçe daha güzel hale gelir. Bunu da asla unutmayın. Fikirleriniz üzerinden konuşun ve fikirlerinizin değişmesine de izin verin. Bağnazlık hiçbir zaman iyi bir şey değildir. Evet. Bugün de beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.